الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Evet arkadaşlar, bugün soru cevap yapacağımızı söylemiştik. Arkadaşlarımızla ilgilendiler ve online bir anket açtılar. Oradan da gelen sorular var, sizden de gelen sorular var. Yani bir 60 civarında soru tespit ettim ben. Bazılarını cevaplamamayı tercih ediyorum. Hangilerini arkadaşlar? Ağırlıklı olarak fetva konusu olanları veya kısaca bir ilmihale bakıldığında öğrenilebilecek olanları çok mevzu bahis etmeyeceğim. Çünkü ben burada hani fetva vermiyorum. Biliyorsunuz mümkün olduğu kadar fetva vermemeye çalışıyorum. Onları o şekilde veya birebir sorabilirsiniz. Etrafınızdaki, en yakınınızdaki müftülüğe gitseniz, Kur'an kursuna gitseniz gitmenize bile gerek yok. Alo fetvayı arayacaksınız arkadaşlar. İtimat edeceksiniz. 190 mı hala? 190'ı arayıp oradaki arkadaşlarımıza, görevli arkadaşlarımıza sorabilirsiniz, öğrenebilirsiniz rahatlıkla. O bakımdan işte namaz şöyle mi kılınır, şöyle yaparsam namazım bozulur mu falan gibi sorulara çok girmeyeceğim. Çünkü onlara ulaşmanız çok kolay. Daha ziyade böyle hayatla ilgili, alacağımız tavırlarla ilgili, nasıl yaşayacağız, çoluk çocuğumuzla ilişkilerimizle ilgili falan sorular var. Onlara zaman ayırmaya çalışacağım. Genelde de ben arkadaşlar ilk defa böyle bir program yapıyorum galiba, öyle hatırlıyorum. Genelde de ben sorulara çok uzun cevap veririm. Yani birisi bir soru sorsun 10 dakika falan anlatırım. Çünkü hani her boyutuyla bilebildiğim kadarıyla her boyutuyla ele alayım, bir yer boş kalmasın. İşte bu sorunun arka planında, zemininde şöyle bir durum var, o durumu da bir konuşalım falan diye böyle uzun cevap vermeyi tercih ederim. Fakat bu sefer öyle yapmayacağım çünkü bu aylarca sürer o zaman. Efendim mümkün olduğu kadar kısa kısa, böyle olabildiğince de inşallah Rabbimin yardımıyla böyle hikmet içeren, hakikaten hani hem cevabını alabileceğimiz ama hem de sözü çok uzatmayacağımız bir usulle cevap vermeye çalışacağım sorularınıza. Bilmediğim sorular var. Yani cevabını benim de bilmediğim sorular var. Onları da bir araştırma konusu olarak, bir tefekkür konusu olarak zihnimizde muhafaza ederiz ve öğreniriz. İnşallah öğrenebileceğiniz yetkinlikte insanlarla, makamlarla, eserlerle karşılaşırsınız. Birinci soru tam da bizim yeni işlediğimiz konuyla ilgili arkadaşlar. Ahkaf suresinde bu ana babayla ilişkiler meselesini konuşmuştuk ya, çok haklı olarak bir kardeşimiz, hiçbirinin de ismini bilmiyorum, bu soruları soranların kim olduğunu bilmiyorum arkadaşlar, isimsiz sorular. Diyor ki ana baba hakkı sürekli konuşuluyor, evlatların hakları konuşulmuyor, ana babalar çocuklarına tanrılarıymış gibi, yani o çocuğun tanrısıymış gibi davranıyor. Çünkü kendi hakkı, kendi makamı, kendi yeri o kadar büyük ki hani çocuklarına böyle davranıyor demiş ve devamı yok. Bazen de sorun devamı kesilmiş, yani o kayıtlarda soruların devamı yok ama anladık değil mi? Ne yapacağız? Hani böyle bir durumda ne yapacağız? Arkadaşlar buna benzer bir başka soru daha var. Yani anne babasını kırmamak için, onu bulayım, 20. soru arkadaşlar. Evlat ana babasını üzmek istemediği için hayat kuramıyor. Bakın soruya. Potansiyelini gerçekleştiremiyor. Hep mutsuz oluyor. Vasat bir hayata mahkum oluyor. Niye? Anne babasını üzmek istemediği için. Şimdi tabii çok genel bir şey bu. Biraz özelleştirmemiz lazım. Ne olduğunu bilmiyorum sorunun, onların arasındaki sorunun. Tahminle yani tamamen farazi bir örnek vereyim. Mesela siz akıllı, zeki, İşte kapasitesi olan birisiniz, bir genç kızsınız. Fakat babanız, ananız, babanız diyor ki senin üniversiteye gitmene gerek yok. Okumana gerek yok diyor. Şimdi böyle pek kalmadı ama bizim zamanımızda çok vardı. Yani ben arkadaşlar ilkokuldan sonra ortaokula gidebilmek için bir yaz tatili boyunca ağladım. Beni okula yazdırsınlar diye. En sonunda ilkokuldaki müdür yardımcısı yazdırdı. Yani babam annem gitmediği için yazdırmaya. Liseyi dışarıdan bitirdim. Ortaokuldan sonra Kur'an kursuna gittim. Liseyi dışarıdan bitirdim. Üniversiteye gidebilmek için 3 yıl uğraştım arkadaşlar. Liseyi bitirdikten sonra birisi bana diyor ki, işte bu insanlar diyor ki İşte siz niye böyle kariyer yapmadınız, akademik kariyer falan. Ya ben üniversiteyi bitirene kadar, senin profesör olana kadar geldiğin kadar yorulmuştum yani. Anlatabiliyor muyum? O kadar bir çaba, desteksiz. Hani onları asla kınamıyorum çünkü onlar korumaya çalışıyorlardı. Yani kendilerince bir tehlikeden, bir işte bozulmadan, bir dejenerasyondan evlatlarını korumaya çalışıyorlardı. Şimdi benim size bu konudaki önerim şu arkadaşlar. Hepimiz hayatımızın hesabını kendimiz vereceğiz. Biz hayatımızın hesabını verirken ne anne babamız yanımızda olacak, ne kocamız, ne çocuklarımız. Yani en yakınlarımızı saydık. Bunların hiçbiri bizim yanımızda olmayacak. Tersine arkadaşlar, Me'aric suresinde de geçiyor, Kur'an-ı Kerim'de başka yerlerde de geçiyor. Diyeceğiz ki, ya Rabbi günahlarım, beni cehennemden kurtarman için benim yerime ana babamı at, kardeşlerimi at, çocuklarımı at, beni atma ateşe. Kıyamet günü böyle diyeceğiz yani. Yani tek başımıza olacağız arkadaşlar. Onun için bu hayat bizim hayatımız, bu hayattan biz sorumluyuz. Eğer birinin size her konuda hükmetmesini tercih ederseniz, yani buna razı olursanız, bu o kişiyle ilgili değildir, sizinle ilgilidir. Bilmem anlatabildim mi arkadaşlar? Siz hükmedilmeyi tercih etmiş oluyorsunuz. Bu konfor alanının dışına çıkmamayı, mücadele etmemeyi tercih etmiş oluyorsunuz. Peki ne olacak ama ana baba, onların kalbini kırmadan yapacaksınız. Rızalarını alarak, işte bir şekilde bir yol bularak, birçok yollar var. Uzaktan, yani tabii problemin ne olduğunu bilmiyorum. Arkadaşlar şunu yapamazsanız bunu yaparsınız, bunu yapamazsanız bunu yaparsınız. Yani insanın kendi potansiyelini gerçekleştirebilmesi için, kendi Allah Teala'nın ona verdiği bir takım yetenekleri, kabiliyetleri kullanabilmesi için bir tane yol yok ki. Birçok yol var. Onlardan birini bulmanızı tavsiye ederim. Bir de arkadaşlar, her bazen ana babalar da zorba olabiliyor. Yani onları da işin içine katarak söylüyorum. Her zorbaya bir mazlum lazımdır. Birisi mazlum olmadan öteki zorba olamaz arkadaşlar. Siz mazlum olmayı kabul ettiğiniz zaman sırtınıza çıkacak birisi illaki bulunur yani. Bunu şu yapmasa bu yapar, o yapmasa bu yapar. Tamamen bizimle ilgilidir. Bu konuda efendim dönüp kendimize bir bakmamız gerekir. Ben şunu söylemiyorum, isyan edin. İşte her şeye karşı çıkın. Efendim ilişkileri kesin atın, şimdi o moda. Bütün ilişkiler toksik ilişki, hepsinden kurtul. Hani böyle demiyorum kesinlikle arkadaşlar. Biz onlardan sorumluyuz. Bu ana babayı bizim için Allah seçti. Bu akrabayı bizim için Allah seçti. Ben ne kardeşlerimi ben seçtim, ne dayımı, ne amcamı, hiçbirini ben seçmedim yani. Ve bunlarla ilişkimin üzerinde bu kadar çok duruyorsa ne demek bu biliyor musunuz? Ben şöyle kabul ediyorum. Gene uzatmaya başladım. Bu bize hayata başladığımızda verilen imtihan kağıdıdır. Bu imtihan kağıdını değiştirme şansın yok. Ve o kağıda iyi şeyler doldurmalısın. Allah'ın huzuruna çıktığında o kağıt gelecek karşına yani. Hayatın iyi şeyler doldurmasın. İşte buradaki dengeyi kuracaksınız. Sınırlarınızı çizeceksiniz arkadaşlar. İnsanın مَا خُلِقَ لَهْ derler İslam alimleri, ahlakçılar, sufiler. Bugünkü işte modern psikoloji yaratılış gayesi. Yaratılış da demiyorlar ona, varoluş. Yaratan falan yok, biz öyle ot biter gibi bittik yani. Varoluş gayesi, yani niçin geldin bu dünyaya sen? Senin ne gibi bir niteliğin var, ne yapacaksın sen bu dünyada? Bu insanın içinde o kadar kuvvetli bir ateş şeklinde yanar ki arkadaşlar, bunu gerçekleştiremediğinizde hasta olursunuz. Psikosomatik hastalıklar çıkar. Onun için bulacaksınız ve yapacaksınız ve kırmadan yapacaksınız arkadaşlar. Ana babamız da bizim tanrımız değildir. Bu zaten geçen sohbetlerde de anlattım yeterince. Kur'an-ı Kerim bize evet ana babaya iyi davranmayı emrediyor ama Allah'ın emriyle çatıştığı zaman veya hayattaki benim görevlerimle çatıştığı zaman Arkadaşlar doğruyu yapacağım ama onlara gene nazik davranmaya devam edeceğim. Mesela Hazreti Ebubekir peygamberimizle birlikte hicret ettiğinde babası ne dedi arkasından arkadaşlar? Sizi bırakıp gitti değil mi dedi ev halkına gelip. Yani babası razı değil hicret etmesine Ebu Kuhafe. Detaylarına bakarsınız. Çok tavsiye ederim size arkadaşlar. Hayat-ı Sahabe'yi okuyun. Hayat-ı Sahabe'yi okuyun. Oradan böyle kendi hayatınıza çok kıymetli rehberlikler çıkaracaksınız. Son sözü çok etkisindeyim. Kaç gündür bir hadis-i şerif var. Ben bu hadis-i şerifi biliyordum ama nasıl olduysa demek ki insan bir şeyi kullanmayınca o bilgiyi geriye kaçmış zihninde. El mer'u ala dini halilihi buyuruyor Peygamberimiz. Kişi en yakın dostunun dini üzeredir. Yani en yakınındakileri çok iyi seçeceksiniz. Efendim biz eğer hakkı ve doğruyu söylemiyorsak ana babalarımızın o konudaki sözlerine uymak zorunda değiliz. Size örnek vermiştim. Beş vakit namazlarında kızım açılsın, başörtüsünü çıkarsın diye dua eden ana baba duydum ben ya. Beş vakit namaz kılıyorlar, örtülü kızı açılsın diye dua ediyorlar beş vakit namazdan sonra. Yani şimdi bu her ana baba da yani çok böyle her sözüne itaat edilecek kişiler olmayabilir ama biz onlarla bakın onların durumu ne olursa olsun biz onlarla gene de nazikçe konuşmak, pozisyonumuzu hiç unutmamak, biz evladız, onlar bizim ana babamız, bunu hiç unutmamak durumundayız. Hazreti İbrahim'in babasıyla bak kıssalar arkadaşlar bize hayat rehberidir. Hazreti İbrahim'in babasıyla konuşmaları bu konuda çok güzel bir örnektir. İkinci soru, böylece iki soruyu cevaplamış oldum yani. İkinci soru arkadaşlar, tefekkürümüzü artırmak için ne yapmalıyız demiş kardeşimiz. Tefekkür neyle yapılır arkadaşlar? Tefekkür derin düşünme demek. Yani fikir üretecek şekilde. Fikir yani bugün şu oldu, bu oldu, ay o da bana niye öyle dedi, bu değil. Bu düşünme değil. Nereden geliyorum, nereye gidiyorum, doğru mu yaşıyorum, bu konuyu da nasıl yapacağım? Yani hayata dair derin düşünce, işte felsefi düşünce, fikir ürettiğimiz düşünce demek. Bu düşünce hangi organla yapılır arkadaşlar? Beyinle yapılır, kafayla yani. Kafayla yapılır. Peki kafada yeterli malzeme yoksa derin düşünce üretilebilir mi arkadaşlar? Üretilemez. Derin düşünce üretilemez. Demek ki tefekkür yapabilmek için biraz kafada malzeme olması gerekiyor. Derin okumalar yani kaliteli okumalar, ciddi okumalar yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Aynen beyninizi mutfağınız gibi düşünün. Mutfağınızda malzeme ne kadar çeşitliyse, ne kadar kaliteliyse yapacağınız yemek o kadar gurme olur. Mutfağınızda işte et var, yağ var her ama sıfır baharat, hiç baharat yok. Yemek de ona göre olur. Tadı ona göre olur yani. İşte ne bileyim hiç yeşillik yoksa kurduğunuz sofra ona göre olur. Beyin de böyledir arkadaşlar. Ne kadar bilgi, özellikle de kavram, kelimelerle kavramlar arasındaki farklara dikkat ederek kavramlar konusunda efendim doğru... Yani kavramların zihnimizde doğru yerlere yerleşmiş olması gerekir. Doğru yerlere yerleşmiş olması gerekir. Mesela gençlerle konuştuğum benim kavramlardan birisi olarak özgürlük kavramını örnek vereyim. Gençler özgürlük istiyorlar ama bu özgürlüğün kendilerine yükleyeceği sorumluluğu istemiyorlar. Özgürlük mü istiyorsun? Buyur, hayatını kazan. Benden beş kuruş isteme, istediğin gibi yaşa. Ben bazen yani ergenlik çağındayken çocuklara diyordum, kendi paranını aldığında istediğini alabilirsin. Ama benim paramla benim asla istemediğim bir şeyi alamazsın yani. Benim param çok basit. Yani özgür olmak istiyorsun öyle mi? O zaman bir defa en başta bu. Bir, kendi hayatını kazanman lazım. İki, bütün bu özgürlükle yaptığın bütün tercihlerinin sorumluluğunu üstlenmen lazım. Yani sonunda batarsan, bir batağa saplanırsan yani onun sorumluluğunu da üstlenmen lazım. Yani özgürlük aslında tam bir sorumluluk demektir. Tam bir sorumluluk demektir. Ama özgürlüğü böyle sorumluluk içermeyen, yani annem babam beni devamlı finanse edecek ama ben istediğim gibi yaşayacağım. Hiç onların isteklerini dikkate almadan veya işte onlarla bir ortak noktada buluşmadan. Yani böyle bir şey olabilir mi? Bak bir örnek size. Dolayısıyla bütün kavramları bu bakımdan derin tefekkür, derin düşünce için arkadaşlar benim önerim. Yani tutar mısınız bilmiyorum ama ansiklopedi okumanızdır. Kavramlar zihnimize doğru yerleşsin. Sözlük, ansiklopedi, işte böyle hikmet içeren kitaplar. Allah uzun ömürler versin. İsmail Kara Hoca öyle demişti. Bir kitabı elinize aldınız. Bana çok ışık tutmuştur bu sözü. Bir kitabı elinize aldınız. 15-20 sayfa okudunuz. Kitap böyle su gibi gidiyor. Hiç düşündürmüyor seni. Hiç zorlanmıyorsun. Hiçbir kelimeye bakma ihtiyacı duymuyorsun bir yerden falan. O kitabı okuma. Çünkü sana bir şey katmayacak. Senin seviyenin altında. Su gibi gidiyor ya. Bir kitabı eline aldın. Bir dakika ya, burada ne kadar ilginç bir şey söylüyor. Mesela ben şimdi bugün söylemesi ayıp biraz böyle uzanarak sahurdan sonra bir kitap okuyordum. Bir dakika ya, burada çok önemli bir şey söylüyor. Kalktım, kalem aldım, o kalemle orayı çizdim, işaret koydum falan. Yani seni harekete geçiren, seni içine çeken, düşündüren, sözlüğe baktıran, ne bileyim başka kaynaklara baktıran, burayı not almalıyım dedirten kitapları okumalısın. Onlar seni geliştirir. Ben okumanın çok önemli olduğu kanaatindeyim ama arkadaşlar acizane yine bir kanaatim. Biraz da gerçekçiyim. Olmayı çok severim. Her anlamda gerçekçi değilim ama gerçekçi olmak arkadaşlar kainatın yaratılış sistemiyle bütünleşmek demektir. Yani işte Aslan Ceylan örneğini vermiştim size. Herkes tefekkür üretebilir mi? Üretemez arkadaşlar. Bu bir metafizik yetenektir yani. Nasıl diğer herkes atlet olamaz. Herkes basketbolcu olamaz. Herkes halter kaldıramaz. Yani herkes de mütefekkir olamaz. Eğer öyle olsaydı dünya filozoflar ve kafayı yiyenler olarak ikiye ayrılırdı. Yani düşünmüş, filozof olmuş ve yapamamış, kafayı yemiş. Yani bu şekilde ikiye ayrılırdı dünya. Daha belki de biz o kadar tefekkür üretemeyeceğiz yani. O zaman da ne yapacağız arkadaşlar? Böyle durumlarda dinimiz ne söylüyor bize? Şunu söylüyor. Eğer bir konuda sen her şeyin doğrusunu böyle derin düşünerek, araştırarak, öğrenme imkanın, kapasiten yoksa taklit caizdir bizim dinimizde arkadaşlar. Yeter ki, yani dindarlıkta kopya çekmek caizdir. Yeter ki doğru kişiyi bul. Yani birini bul de ki ya bu kişinin hayatı çok güzel, ahlakı, gidişatı çok güzel. Onun gibi yapacağım ben. Onun gibi yaşayacağım. Yani bizim dinimizde bu dünya imtihanında arkadaşlar salona giriyoruz. Bu çok güzel bir benzetmedir. Salona giriyoruz. Bir imtihan salonu var. Salonda herkesin önüne kağıtlar konuyor. Senin efendim kalemin ne markaymış? Kolunda bileklik kaç paralıkmış? Üstündeki palto kaç kalitedeymiş? Hiçbir önemi yok. O salona sen özel şoförle mi geldin, yürüyerek mi geldin? Onun da hiçbir önemi yok. Tek şey önemli, kağıda ne yazdın? Yani istersen böyle bitmek üzere olan bir kurşun kalemle yaz. Önemli değil yani. Ne yazdığın önemli. Bu imtihanın bir özelliği var yalnız diğer imtihanlardan farklı olarak. Sorular farklı. Bir, ikincisi de süre belli değil. Yani bazılarında 2 saat bekliyor kağıt, bazılarında 10 dakika. En baştan söylüyorlar. Biz kafamıza göre biz kendimiz çekip alacağız kağıdı. Yani ecel. Dolayısıyla Asuman ne takmış bugün, pembe ne kadar güzel. İşte ay bunun da bilmem nesi, buna bakarak vakit kaybedemez. Çünkü saat işiyor. Oturup hemen yazmaya başlaman lazım. Yani kendine bak, etrafına değil. Bakın bu bütün ilişkilerimizde çok önemli bir anahtardır. Ay çocuğum öyle yaptı, o da ona öyle demiş, görümcem niye bana öyle... Ömrünü bunlarla geçirme. Kağıdın dolması lazım, kağıt boş kaldı. Şimdi peki, tamam baktım kağıda ama yazacağım da ama bilmiyorum. O zaman kopya çek. Bu imtihanda kopya serbest. Tek şey, kimden kopya çekeceğine sen karar vereceksin. Yani doğru kişiyi bulman lazım. İnşallah anlaşılmıştır. Yani herkes mütefekkir olamaz arkadaşlar. Kendinize rol modelleri bulun. Rol modelleri bulma konusunda bazılarımız çok şanslıdır. Zaten etrafı çok kıymetli insanlarla çevrilidir. Ailesi seçkin bir mevkii vardır. Dünyaya zaten onların arasında gelmiştir. Ama bazılarımız o kadar şanslı değildir. Onlara da benim tavsiyem biyografi okumalarıdır. Yani böyle çok biyografi okuyun. Gerçek hayat öyküleri. Başta peygamberler, kıssalar, ondan sonra efendim sahabelerin hayatları. Çok okuyun çağımızdan, geçmişten, yerli, yabancı fark etmez. Çok biyografi okumanızı tavsiye ediyorum. Üçüncü soru. Resulullah'ı her yönüyle anlatan tek bir kitap tavsiye edecek olsanız ne olurdu bu? Demiş. Yani ben bütün kitapları okumadım. Ne yazık ki Peygamber Efendimiz'i anlatan bütün kitapları yani. Ve böyle bir kitap bilmiyorum. Vardır belki, ben bilmiyorum. O yüzden arkadaşlar Peygamber Efendimiz'i tanımak istiyorsanız Siyer, Şemail ve Hadis kitaplarını eş zamanlı olarak okumalısınız. Hatta bizim bir hocamız fakültedeyken kim olduğunu hatırlamıyorum. Vefat ettiyse Allah rahmet eylesin. Bize şöyle demişti. Bir ilahiyatçının, bir işte dini ilimlerle meşgul olmak isteyen birinin masasından 3 kitap hiç eksik olmaz. Bir meal veya tefsir, bir hadis kitabı, bir siyer kitabı. Peki aynı kitabı mı okuyacak ömrü boyunca? Hayır, onların birini bitirip birine başlayacaksın. Birini bitirip birine başlayacaksın. Her birinde ayrı zevk var, her birinde ayrı bir yön var, ayrı bir husus var. Her birinde nasıl diyeyim, yani şey gibi bu. Bütün bahçeni gelincik veya bütün bahçeni karanfil mi ekmek? O zaman tarla olur orası, bahçe olmaz değil mi? Yani her çiçeği böyle her çiçekten yararlanmak gerekir. Balımızın kalitesi biraz ona bağlıdır. Ben öyle düşünüyorum. En azından başlangıç düzeyinde arkadaşlar Celaleddin Vatandaş'ın Hazreti Muhammed'in Hayatı ve İslam Daveti kitabını hem dili çok kolay olduğu için hem konuları işleyişi diğer siyer kitaplarından farklı olarak Kur'an'ın nüzulüne de yer verdiği için hem de yorumları çok güncel olduğu için o kitabı başlangıç yani hiç okumamış birine önce onu okumasını tavsiye ediyorum. 4. soru. Dua etmek istiyorum ama bu birkaç kişi sormuş bu soru, buna benzer soruyu arkadaşlar. Dua etmek istiyorum ama geniş geniş dua edemiyorum. Çok kısa oluyor dualarım. Neden yapamıyorum diyor. Şimdi yani tabii kişiyi tanımadan ve ona karşı sorular soramadan cevap vermek hiç kolay değil. Tahminen cevap veriyorum. Arkadaşlar fevri ve aceleci insanların böyle durup sakin sakin yavaş yavaş bir şey yapmaya mizaçları uygun değil. Bazen bu bir mizaç meselesi olabilir. Onlar konuşurken böyle de böyle hemen böyle bir şeyin uzun uzun anlatılmasına dayanamazlar. Nereden biliyorsunuz diyeceksin? Kendimden biliyorum yani. Kendimden biliyorum. Şimdi belki ondan olabilir. Belki o huzurda yanlış bir şey söylemekten çekindiği için olabilir. Yani bilemiyorum, sebeplerini bilemiyorum. Sebebi bulup onun üzerine gitmesi lazım. Peki çok böyle uzun uzun böyle saatlerce veya saatlerce edemez kimse de yani. Artık hani ellerimiz yoruluyor şu hoca Fatiha dese de hani bu dua bitse dediğimiz dua makbul mü arkadaşlar? Hayır. Her şeyin ortası makbul. Efendimizin duaları birer cümlelik dualardır. Muhteşem dualardır. Çünkü en uzunu bir paragraftır Efendimizin duaları bildiğim kadarıyla. Çok muhteşem dualardır. Bu bakımdan ben böyle kardeşlerimize yani duada ne diyeceğini bilemeyen, işte şeyi uzatamayan, yani duayı istediği gibi uzatamayan kardeşlerimize meksur dualar dediğimiz, meksur yani kaynaklarımızda yer almış, eserlerimizde yer almış, başta Kur'an-ı Kerim'deki peygamber duaları olmak üzere, işte Ali Hülkari'nin Hizbul Azam'ını onun için tavsiye ettim. Bütün peygamberimizin sünnetindeki bütün sahih dualar o kitapta var arkadaşlar. O kitabı alın, baştan başlayın. Her gün, mesela bazı gün daha böyle kendinizi şey hissedersiniz, dua etmeye müsait hissedersiniz, 10 dakika edin. Bazı gün daha böyle acelecisinizdir, 2 satır okuyun. O kitabı bitirin, tekrar baştan başlayın. Yani hem bütün Kur'an'daki dua ayetleri var, hadislerde geçen bütün dualar var ve peygamberimize yapılan bütün salavatlar var. Bitirin, başlayın. Bitirin, zamanla onun bu duaları Arapçasını okumanız şart değil. Türkçesinden de söyleyebilirsiniz. Zamanla diliniz de alışır, siz kendi duanızı da eklersiniz. Şimdi dua etmeyi neden hayatımızın bir parçası haline getirmeliyiz arkadaşlar? Mesela bazılarımız bu şeyle alakalı olabilir. Hayatında bir düzen olmadığı için alışkanlık yapamamıştır. Mesela dua için bir, yani 5 vakit namazdan sonra yapamıyorum. O zaman bir tanesinden sonra yap. Yatsından sonra mı? Sabahtan sonra mı? Bir oturt yani. Hayatına bir dua oturt. Niye biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü Kur'an Allah'ın bize konuşmasıdır. Dua da bizim Allah'a konuşmamızdır. Yani hele hele Kur'an okuyup dua etmek, Kur'an okuyup dua etmek karşılıklı konuşmadır. O yüzden Peygamber Efendimiz mesela Kur'an okurken diyor, böyle cehennem ayetleri, işte helak ayetleri, afetler, Allah'ın celal sıfatlarının anlatıldığı ayetler geçtiğinde Allah'a sığının. Allah'ın rahmetinin, affının, cennetinin, mükafatının anlatıldığı ayetler geçtiğinde de onları Allah'tan isteyin. Yani karşılıklı, ya Rabbi iman ediyorum, cehennem böyle olacak, ben sana sığınıyorum ya Rabbi diye böyle konuşun. Efendim bir de o meksur dualar, yani Kur'an'da ve sünnette geçen duaların şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Her şeyi kapsıyor. Her şeyi kapsıyor. Yani onu, o bir şeyi dışarıda bırakmıyor. Ama bizim çok özel bir problemimiz olabilir. Onu Allah'a arz edin arkadaşlar. Sahabe diyor ki biz ayakkabımızın bağını bile Allah'tan isterdik. Kullandığımız kelimeler önemli değil. İlla böyle ağdalı ağdalı edebi bir dil olması gerekmiyor duada. Samimiyet önemli, zillet önemli. Arkadaşlar yani böyle hani bağıra çağıra da dua edilmez. Ağzımızdan çıkanı kulağımızın duyması lazım. Sadece kalbimizden geçmesi yetmez. Ağzımızdan çıkması lazım duanın. Bu çok ilginç. Mesela psikolojide de böyle arkadaşlar. İfade edilmesi lazım. Duyguların, düşüncelerin ifade edilmesi lazım. Şimdi ağzımızdan çıktığında tabii bazen kulağımız hani onu duyunca rahatsız olabilir. Yani mesela işte ne bileyim birinin kötülüğünü istiyor mesela. Yani olmaz. O zaman anlıyorsun bu olmaz yani şimdi bu huzurda bu söylenmez diye. Kendine geliyorsun. İnşallah kardeşimize yardımcı olabilmişizdir. Gazze için başka ne yapabiliriz diye sormuş bir arkadaşımız. Arkadaşlar benim acizane kanaatim bu konuda Gazze için Ümmet-i Muhammed'in sorumluluğu herkesin gücü ve yetkisiyle orantılıdır. Yani sizin gücünüz ne, yetkiniz ne, makamınız ne, vereceğiniz hesap ona göre olacaktır. Bir numaralı sorumlu şu anda İslam dünyasının yöneticileridir. Sorumlu derken yani Gazze'de olanlardan sorumlu değil. Gazzelileri bu durumdan kurtarmakla sorumlu. Bir numaralı yöneticilerdir yani. Herkes topu ötekine atıyor. Bilmiyorum benim siyasete aklım ermiyor. Arkadaşlar ama inşallah sevdiğimiz siyasetçilerin bu konuda verecekleri bir cevapları vardır. İnşallah yani Allah'ın huzurunda. İşte ne bileyim siz çok zenginseniz sorumluluğunuz ona göredir. Eliniz gücünüz her yere uzanıyorsa sorumluluğunuz ona göredir. Dünyada bir iletişim ağınız varsa, bir tüccarsınız mesela her yerden bir iletişim ağınız var. ulaşabiliyorsunuz, ona göredir. Doktorsanız ona göredir. Yani herkes kendine bakacak, benim gücüm neye yetiyor? En alttakilerin, yani hiçbir gücü olmayanların arkadaşlar sorumluluğu Yahudileri destekleyen hiçbir markayı kullanmamaktır. Külli boykot arkadaşlar. Yahudileri desteklediği bilinen hiçbir markayı kullanmamaktır. Onların sorumluluğu da odur. Bunun altına inmek, yani ne yapalım, bir tek benim şu kahvemle mi, şu işte kolamla mı bu işler düzelecek demek arkadaşlar tam bir vurdum duymazlıktır. Evet. Şimdi bir zor soruya geldik arkadaşlar. Bir mürşid-i kamile bağlanmak hakkında ne düşünüyorsunuz demiş bir arkadaşımız. Vakit de dar. Ama sadece 6 soru, 7 soru cevapladım. Allah Allah, daha hızlı olmam lazım. Şimdi bunu hemen hızlıca geçiştireyim. Hem. Zor soru ya arkadaşlar. Mürşid-i Kamil'i ben genel anlamda kullanıyorum. Mürşid-i Kamil, mürşid sizi irşad eden demektir. Sizi hakka, hayra, iyiliğe, doğruya davet eden, çağıran demektir. Kamil de yani artık olgunlaşmış hani. Bütün demeyeyim de yani büyük kusurları olmayan artık olgunlaşmış bir mürşidlik yani arkadaşlar. Bana sorarsanız her alanda böyle bir insan bulmamız gerekiyor. Arkadaşlar bulmamız, yani siz ne yapıyorsunuz? Mesela tesipçisiniz. Bu çağda en büyük tesip üstadı kim bu konuda? Mesela onu bulmanız gerekiyor. Onu aramanız, bulmanız gerekiyor. Ne arıyor, nesiniz siz? Vaiz, ben vaizim. En etkili anlatanlar kimler? Nasıl yapıyorlar bu işi? Bunu arayıp bulmam gerekiyor. Tabii burada kastedilen bu değil. Yani pir kastedilmiyor, yani bir önder kastedilmiyor. Tasavvufi anlamda bir mürşid-i kamil illaki vardır arkadaşlar. Fakat günümüzde bu konunun ben biraz sıkıntılı olduğu kanaatindeyim. Son derece istismara açık olduğu, son derece dejenere olduğu, hakla batılın, iyi ile kötünün tamamen birbirine karıştığı kanaatindeyim. Nereden ne çıkacağını bilmediğimiz için ben bağlanmak kelimesi yerine yararlanmak kelimesinin kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Yani bir mürşid-i kamil bulun. Bu yaşayan olur, yaşamayan olur, fark etmez. Sohbetlerini dinlersiniz, kitaplarını okursunuz, hiç fark etmez. Yani sizin bir öncünüz, bir önderiniz olsun arkadaşlar, bir rehberiniz olsun. Bağlanmayın, bak bu benim tavsiyem. Yararlanın, istifade edin. Arkadaşlar bağlanmak çok fena başımızı bağladı yani biliyorsunuz. Yani gözünü tamamen kapatacak şekilde, kulağını tamamen kapatacak şekilde bağlanmanın ben bugün için çok akıllıca bir hareket olduğu kanaatinde değilim. Bir de ben yani şimdi buradan da çok fırça yiyebilirim ama ne yapalım, ekmeğimi siz vermiyorsunuz ya yani. Sormasaydınız. Gerçi böyle tahrik edici soruları da çok dikkate almamak lazım. Ben arkadaşlar ihlası, samimiyeti, dindarlığı, bir şeyi Allah için yapıp yapılmadığını ölçebileceğimiz kanaatindeyim. Hükmedemeyiz. Yani bu ihlaslı, bu riyakar, bu şöyle, bu böyle yapamayız. Bunu yapamayız. Ama ihlası tanırız. Anlarız ya. Bununla ilgili bir hikaye var da çok uzun. Hikaye değil, yaşanmış yani. Günümüzde yaşanmış bir olay. Bunu herkes anlar arkadaşlar. Herkes anlar. Biraz o konuda gözümüzü açmamız gerektiği kanaatindeyim. Hadi hızlıca cevap verecek bir soru daha. Aile ve eş ilişkilerine dair keşke daha çok şey anlatsanız diyor. Arkadaşlar kritik bir probleminiz varsa aile danışmanına gidin. Hiç vakit kaybetmeyin. Ama bu aile danışmanı sizin değerlerinizi benimsemiş birisi olsun. Ben artık böyle söylüyorum. Psikolog arkadaşlar kusura bakmasın. Yani sizin değerlerinizi benimsemeyen, önemsemeyen, hatta daha beni böyle kapıdan girer girmez zaten bu yani tabii ki bunalım yaşayacak baksana diye düşünen bir psikoloğun bana yardımcı olabileceği kanaatinde değilim ben. tam tersi olabiliyor. Bir de arkadaşlar diyelim ki gittim bir psikoloğa. Aa bir baktım işte o da böyle yani görüntüde dindar falan. O da yeterli değil. O da yeterli değil bana göre arkadaşlar. Bu batılı ekollere gözünü kapatmış bir şekilde teslim olmuş birisi olmaması lazım. Onları kritize edebilecek. Bizim yaşamımıza, bizim değerlerimize, bizim geleneklerimize, aile yapımıza, bizim hayat tarzımıza göre onları kritize edebilecek düzeyde bir psikolog olması lazım arkadaşlar. Çok iyi seçmemiz lazım. Efendim bir defa kritik bir problem varsa oraya gidin. İkincisi ben işte çoluğuma, çocuğuma, aileme nasıl böyle yardımcı olabilirim? Bak size söylüyorum. Açık arkadaşlar bu benim açımdan. Kendinizi geliştirerek, kendinizi daha bilgili, daha kültürlü, daha ibadet ehli, daha az gıybet eden, hiç etmeyen, kimsenin etlisine sütlüsüne karışmayan, tecessüs etmeyen, insanları özel hayatlarını kurcalamayan, mahremiyete saygılı, ne bileyim yani daha münevver, daha takvalı, daha merhametli, daha böyle Esma-i Hüsna'nın tecelli ettiği bir ahlaka sahip bir insan haline getirmeniz kendinizi ailenize yapacağınız en büyük yatırımdır arkadaşlar. Çünkü bir başkasını bu hale getirme ihtimaliniz sıfıra yakındır. O istemediği sürece. İster eşiniz olsun, ister çocuğunuz, ister kardeşiniz olsun. O istemediği sürece ona bu özellikleri kazandırmanız, yani oku evladım, bak kültürlü olman lazım falan mümkün değil yani arkadaşlar. Kendinizi yapın, kendinizi önce kurtarın. Bakın Kur'an-ı Kerim'de aile hayatındaki bu eğitimden bahseden tek ayet bildiğim kadarıyla Tahrim suresinde ne diyor ayet-i kerime? U enfusekum ve ehlikum nara. Ey iman edenler kendinizi, öyle başlıyor, kendinizi ve ailenizi ateşten koruyun. Ne dedi? Ailenizi koruyun demedi. Önce kendinizi. Aynen uçakta önce kendi oksijen maskeni tak diyor ya. Uçaklardaki uyarılar aynı o şekilde arkadaşlar. Kendisi cehennemlik olmuş biri ailesine nasıl rehberlik edebilir ki yani? Sen önce kendini koru, sonra aileni koru diyor. Ben böyle düşünüyorum arkadaşlar bu konuda. 8. soruda kaldık. Umarım yarın biraz daha hızlanırım. Allah'a emanet olunuz. Allah Teala efendim benimle yetinmekten de sizi korusun. Benimle de yetinmeyin yani. Daha iyi bilenler, daha derin açıklayanlar, daha hikmetli konuşanlar var. Onlardan da istifadeniz inşallah rızkınız olsun.
Allah razı olsun. Allah razı olsun.